7. Bölüm Seçmen Şapka. Kapı hemen açıldı. Zümrüt yeşili bir cübbe giymiş, uzun boylu, siyah saçlı bir büyücü kadın duruyordu karşılarında. Çok sert bir yüzü vardı. Harry'nin aklına gelen ilk şey bu kadınla ters düşürmemesi gerektiği oldu.
"Birinci sınıflar, Profesör McGonagall,"
dedi Hagrid. "Teşekkür ederim Hagrid. Bana bırak artık." Kapıyı ardına kadar açtı. Giriş salonu öylesine büyüktü ki içine Dursley'lerin evi bile sığabilirdi. Taş duvarlar Gringotts'ta olduğu gibi meşalelerle aydınlatılıyordu. Tavansa görülemeyecek kadar yüksekti. Tam karşılarındaki görkemli mermer merdiven üst katlara çıkıyordu. Taş döşeli salonda Profesör McGonagall'ı izlediler. Harry sağdaki kapının arkasından yüzlerce sesin oluşturduğu uğultuyu duyabiliyordu. Okuldakilerin geri kalanı oradaydı herhalde. Ama Profesör McGonagall onları salonun yanındaki küçük, boş odaya götürdü. İçeri girip birbirlerine her zamankinden daha çok sokuldular. Çevrelerine baktılar tedirginlikle. "Hogwarts'a hoş geldiniz," dedi Profesör McGonagall. "Ders yılı başlangıcı şöleni biraz sonra başlayacak. Ama büyük salonda yerlerinizi almadan önce seçim yapılacak. Hangi binalara verileceğiniz saptanacak. Seçim son derece önemli bir törendir. Çünkü burada kaldığınız sürece binanız Hogwarts'taki aileniz gibi olacak. Derslere kendi binanızdakilerle gireceksiniz. Kendi binanızın yatakhanesinde uyuyacaksınız. Boş vakitlerinizi binanızın ortak salonunda geçireceksiniz. Dört bina var. Adları Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ve Slytherin. Her binanın kendi soylu tarihi var. Her bina çok önemli cadılar, büyücüler yetiştirmiştir. Hogwarts'ta bulunduğunuz sürece yaptığınız iyi işler bina notlarını yükseltir. Kurallara uymamak da bina notlarını düşürür. Yıl sonunda toplam notu en yüksek olan bina, bina kupasıyla ödüllendirilir. Büyük bir onurdur bu. Dilerim hepiniz kendi binanızın notlarına katkıda bulunursunuz. Seçim töreni biraz sonra bütün öğrencilerin önünde yapılacak. Bu arada beklerken hepiniz kendinize çekidüzen verin." Gözleri bir an Neville'ın sol kulağına doğru kaymış cübbesine, Ron'un kirli burnuna takıldı. Harry saçlarını düzeltmeye çalıştı tedirginlikle. "Hazırlıklar tamamlanınca döneceğim," dedi Profesör McGonagall. "Lütfen sessizce bekleyin." Odadan ayrıldı. Harry yutkundu. "Nasıl bir seçim yapıp da bizi binalara ayıracaklar?" diye sordu Ron'a. "Bir çeşit sınav herhalde. Fred'e bakılırsa insanın çok canı yanıyormuş. Ama şaka ediyordur." Harry'nin yüreği gümbür gümbür atmaya başladı. "Sınav mı? Bütün okulun önünde. Ama hiç büyü bilmiyordu ki daha. Ne yapardı? Daha geldikleri anda böyle bir şey beklemiyordu." Çevresine bakındı merakla. Herkesin korku içinde olduğunu gördü. Hermione Granger'dan başka kimsenin pek konuştuğu yoktu. O da öğrendiği büyüleri hızlı hızlı tekrarlıyor. Acaba hangisine sığınsam diye düşünüyordu. Harry onun söylediklerini işitmemeye çalışıyordu. Hiç böyle tedirgin olmamıştı. Okulda öğretmeninin peruğunu, artık nasıl becerdiyse, maviye çevirdiğini yazan raporu eve, Dursley'lere götürdüğü zaman bile. Gözlerini kapıya dikmişti. Her an Profesör McGonagall içeri girip onu alın yazısının yazdığı yere sürükleyebilirdi. Derken öyle bir şey oldu ki Harry yarım metre havaya sıçradı. Arkasında duran birkaç kişi çığlık atmıştı. "Ne oluyor?" Soluğu kesildi. Çevresindekilerin de. Arka duvardan 20 kadar hayalet süzülmüştü oraya. İnci beyazıydı hepsi. Hafifçe saydamdı. Birbirleriyle konuşarak birinci sınıf öğrencilerine hiç bakmadan kayarcasına ilerliyorlardı. Bir konu üzerinde tartışıyor gibiydiler. İçlerinden şişman bir keşişe benzeyeni, "Bana kalırsa bağışla ve unut. Ona ikinci bir olanak tanımalıyız," diyordu. "Sevgili keşiş, Pease'de yeteri kadar olanak tanımadık mı? Hepimizin adını kötüye çıkarıyor. Üstelik hayalet bile değil. Sahi siz ne arıyorsunuz burada?" Daracık pantolonlu, yakalıklı bir hayalet birinci sınıf öğrencilerini fark etmişti ansızın. Kimse yanıt vermedi. Çevresindekilere gülümseyerek dolaşan şişman keşiş, "Yeni öğrenciler," dedi. "Anlaşılan seçme ayırma işlemi var." Birkaç kişi sessizce baş salladı. "Hufflepuff'ta görüşmek umuduyla," dedi keşiş. "Benim eski binam orası."
"Size güle güle,"
dedi tiz bir ses. Seçme töreni başlamak üzere. Profesör McGonagall dönmüştü. Hayaletler teker teker süzülürken karşı duvardan geçip yok oldular. Yeni öğrencilere, "Tek sıra olun," dedi Profesör McGonagall. "Beni izleyin." Ayakları kurşun gibi ağırlaşmıştı Harry'nin. Kırçın saçlı bir çocuğun arkasında sıraya girdi. Onun arkasında da Ron yerini aldı. Odadan çıktılar. Salonun sonundaki çift kanatlı kapıdan geçip büyük salona vardılar. Harry böyle garip, böyle görkemli bir yeri hayal bile etmemişti. Öteki öğrencilerin oturduğu dört uzun masanın üstünde havada uçuşan binlerce, binlerce mum aydınlatıyordu ortalığı. Masalara pırıl pırıl altın tabaklar, kupalar konulmuştu. Salonun ucunda öğretmenlerin oturduğu bir başka masa vardı. Profesör McGonagall birinci sınıf öğrencilerini oraya götürdü. Yeniler eski öğrencilerin karşısında sıralandılar, öğretmenler arkalarında kalmıştı. Titrek mum ışığında kendilerine bakan yüzlerce surat solgun fenerlere benziyordu. Öğrencilerin aralarında yer almış hayaletler puslu gümüşler gibi parlıyorlardı. Harry kendilerine dikilmiş gözlerden kaçınmak için başını kaldırdı. Yıldızlar serpiştirilmiş kadife siyah bir tavan gördü. Hermione'nin "Dışarıdaki gökyüzüne benzemesi için büyülenmiş. Hogwarts tarihinde okumuştum," diye fısıldadığını duydu. Orada bir tavan olduğuna, büyük salonun gökyüzüne açılmadığına inanmak çok güçtü doğrusu. Harry başını hemen indirdi. Profesör McGonagall yeni öğrencilerin önünde dört ayaklı bir tabure yerleştirdi sessizce. Taburenin üstüne de sivri uçlu bir büyücü şapkası koydu. Yamalar içindeydi şapka. Eski püsküydü, son derece kirliydi. Petunia teyze olsa onu evin kapısından içeri sokmazdı. "Belki de içinden tavşan çıkarmamızı isteyecekler," diye düşündü Harry. "Buna benzer bir şey yapılacak." Salonda kim varsa gözünü şapkaya dikmişti şimdi. O da dikti. Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra hafifçe kıpırdadı şapka. Kenarına yakın bir yerlerdeki yırtık ağız gibi açıldı. Şapka bir şarkı tutturdu. "Bu şapka," dersiniz, "çirkin mi çirkin? Ama öyle hemen karar vermeyin. Toz olurum varsa benden güzeli. Eşsizim kendimi bildim bileli. Ne kasket dinerim ne silindir. Şampiyonluk kaçmaz, hep bana gelir. Hogwarts okulunda seçmen şapkayım. Her gün, her ay, her yıl başka başkayım. Karşımda şöyle bir ürperim biraz. Dünyada hiçbir şey gözümden kaçmaz. Eğer geçirirsen beni başına, gideceğin yeri söylerim sana. Seni Gryffindor'a yollarım belki. Zamanla olursun aslanın teki. Yiğittir orada kalan çocuklar. Hepsinin yüreği mangal kadar. Belki de düşersin Hufflepuff'a. Haksızlığı hemen kaldırıp rafa. Adalet uğruna savaşı verirsin. Her yere mutluluk götürmek için. Ravenclaw kısmetin belki. Oradakilerin hiç çıkmaz sesi. Mantıktır onlarca önemli olan. Öyle kurtulurlar tüm sorunlardan. Düşersin belki de Slytherin'e sen. Bir başkadır sanki oraya giden. Amaçları için neler yapmazlar. Açıklasam bitmez sabaha kadar. Giy kafana beni, çekinme sakın. Birinci koşul bu. Korkmayacaksın. Hiç kimseye gelmez kötülük benden. Şapkalar içinde en uysalıyım ben. Şarkı sona erince salonda bir alkış koptu. Şapka eğilerek dört masaya da selam verdi. Sonra sessizliğe gömüldü yine. Ron, Harry'ye "Demek şapkayı geçireceğiz başımıza," diye fısıldadı. "Freddy'yi öldüreceğim." İfritlerle güreşmekten söz ediyordu. Harry belli belirsiz gülümsedi. Evet, şapkayı giymek bir büyü yapmaya kalkışmaktan çok daha iyiydi. Ama keşke herkesin gözü önünde giymesek, diye düşünüyordu. Şapka bir sürü soru soracaktı anlaşılan. Harry'nin ise ne cesareti üstündeydi ne de hazır cevaplı. Yüreği ağzındaydı. Eğer kendisi gibiler için bir bina olsaydı her şey ne kadar kolaylaşacaktı. Profesör McGonagall elinde uzun bir parşömen kağıdıyla birkaç adım öne çıktı. "Adınızı söylediğim zaman şapkayı giyip tabureye oturacak, hangi binaya ayrıldığınızı öğreneceksiniz," dedi. "About Hannah." Sarı at kuyruğu saçlı, pembe yüzlü bir kız çıktı ortaya. Şapkayı kafasına geçirdi. Şapka gözlerine kadar indi. Kız oturdu. Bir an sessizlik. "Hufflepuff!" diye bağırdı şapka. Sağdaki masadan bir alkış koptu. Hannah gidip Hufflepuff masasına oturdu. Harry, şişman keşiş hayaletin kıza neşeyle el salladığını gördü. "Bones, Susan." Şapka, "Hufflepuff!" diye bağırdı yine. Susan'ı da seyirtip Hannah'ın yanında yerini aldı. Boot Terry.
Ravenclaw.
Bu kere soldan ikinci masadan bir alkış koptu. Ravenclaw'dan birkaç kişi ayağa kalkıp yanlarına gelen Terry'nin elini sıktı. Brocklers, Mandy de Ravenclaw'a katıldı. Ama Brown Lavender yeniler arasındaki ilk Gryffindorlu oldu. En uçtaki sol masa alkıştan inledi. Harry, Ron'un ikiz kardeşlerinin ıslık çaldıklarını gördü. Derken Bulstrode Millicent Slytherin'li oldu. Belki Harry'e öyle geliyordu ama Slytherin için anlatılan onca şeyden sonra o masadakileri hiç gözü tutmadı. İçi bulanmaya başlamıştı şimdi. Eski okulundaki spor derslerine nasıl takımlara ayrıldıkları geldi aklına. En son o seçilirdi. Kötü oyuncu olduğu için değil, Dudley'e yaranmak için. Kimse ondan hoşlandığının sanılmasını istemezdi.
Finch Fletchley Justin. Hufflepuff.
Harry'nin gözünden kaçmadı. Şapka bazen binanın adını hemen bağırıyor, bazen de karar vermek için azıcık düşünüyordu. Sırada Harry'nin yanında duran kırçıl saçlı çocuk Finnegan Seamus. Gryffindor'a ayrıldığını öğrenmek için taburede tam bir dakika oturdu.
Granger Hermione.
Hermione koşarcasına gitti tabureye. Şapkayı kafasına telaşla geçirdi.
Gryffindor!
Diye bağırdı şapka. Ron omurdandı. Korkunç bir düşünce belirdi Harry'nin kafasında. Zaten insan tedirgin olmaya görsün. Kafası hep korkunç düşüncelere takılır. Ya kendisi hiç seçilmezse ne olacaktı? Ya uzun süre, çok uzun süre, gözlerine kadar inen şapkayla orada öyle oturup kalırsa, sonunda Profesör McGonagall gelip şapkayı çıkarırsa, bir yanlışlık olduğunu söyler de onu yeniden trene götürürlerse? Boyuna kurbağasını yitiren Neville Longbottom adı seslenildiğinde tabureye giderken sendeledi. Az kalsın düşecekti. Şapkanın karar vermesi epey vakit aldı. Sonunda
Gryffindor
diye bağırınca Neville kafasında şapkayla masaya koştu. Sonra da kahkahalar arasında dönüp onu McDowell Morag'e uzattı. Adı söylenince hemen ileri atıldı Malfoy. Şapkayı daha kafasına değdirir değdirmez karar açıklandı.
Slytherin.
Malfoy son derece hoşnut, arkadaşları Crabbe'le Goyle'un yanına gitti. Pek fazla kişi kalmamıştı şimdi. Moon, Not, Parkinson, sonra bir çift ikiz kız kardeş, Tattle ile Tattle, sonra Perks, Sally Ann, derken sonunda
Potter, Harry.
Harry bir adım atınca alev ışırtılarını andıran fısıltıların yükseldiğini duydu salonda. Potter mı dedi? Şu ünlü Harry Potter mı? Şapka gözlerine inmeden önce Harry'nin son gördüğü şey salondakilerin onu dikkatlice süzmeleri oldu. Sonra da şapkanın içindeki karanlığı gördü. Bekledi. Diye incecik bir ses geldi kulağına.
Güç. Çok güç. Bakıyorum. Bayağı gözü pek. Kafa da fena değil. Yetenek de var. Evet öyle. Kendini kanıtlama tutkusu. Bak bu ilginç. Seni nereye yollasam acaba?
Harry taburenin kenarlarına sımsıkı yapışıp Slytherin olmasın, Slytherin olmasın diye düşündü. İnce ses
Slytherin olmasın ha?
Dedi. Emin misin?
Biliyor musun, büyük usta olabilirsin sen. Hepsi kafanın içinde. Slytherin de büyük ustalık yolunda çok şey kazandırabilir sana.
Hayır mı?
Öyle istiyorsun madem.
Gryffindor!
Harry şapkanın son kelimeyi salona doğru bağırdığını duydu. Şapkayı çıkarıp ağır ağır Gryffindor masasına yürüdü. Seçildiği, üstelik Slytherin'e gönderilmediği için öyle rahatlamıştı ki en büyük alkışı kendisinin aldığını fark etmedi bile. Sınıf başkanı Percy ayağa kalkıp elini sıktı coşkuyla. Weasley ikizleri
Potter bizde, Potter bizde
diye bağırdılar. Harry daha önce gördüğü yakalıklı hayaletin karşısına oturdu. Hayalet hafifçe koluna vurdu onun. Harry üstüne bir kova buzlu su dökülmüş gibi ansızın ürperdi. Yüce masayı daha iyi görebiliyordu şimdi. Kendisine en yakın uçta Hagrid oturuyordu. Gözleri karşılaşınca Hagrid baş parmağını yukarı kaldırdı. Harry de gülümsedi. Orada yüce masanın tam ortasında kocaman yaldızlı bir koltukta Albus Dumbledore oturuyordu. Harry trendeki çikolatalı kurbağa kartından hemen tanıdı onu. Salonda hayaletler kadar ışıl ışıl parlayan tek şey Dumbledore'un gümüş rengi saçlarıydı. Harry, çatlak kazandaki tedirgin delikanlıyı Profesör Quirrell'ı da tanıdı. Kafasındaki kocaman mor sarıkla pek tuhaf görünüyordu. Ayrılacak 3 kişi kalmıştı sadece. Turpin'in ise Ravenclaw'a düştü. Sıra Ron'a geldi. Ron'un suratı yemyeşil olmuştu şimdi. Harry gözlerini sımsıkı yumdu heyecanla. Bir saniye sonra da şapkanın "Gryffindor!" diye bağırdığını duydu. Ron yanındaki iskemleye çökerken ötekiler gibi Harry de onu uzun uzun alkışladı. Harry'nin karşısına oturan Percy Weasley, "Bravo Ron, harika!" dedi. Bu arada Zebini Blaze de Slytherin'e seçildi. Profesör McGonagall kağıdını katladı, seçmen şapkayı alıp çıktı. Harry önündeki boş altın tabağa baktı. Ne kadar acıktığını şimdi fark etmişti. Bal kabağı poğaçaları çoktan sindirilip gitmişti. Albus Dumbledore ayağa kalktı. Kendisini hiçbir şey bundan daha çok mutlu edemezmiş gibi kollarını iki yana açıp öğrencilere gülümsedi. "Hoş geldiniz. Hogwarts'ta yeni bir yıla hoş geldiniz. Şölen başlamadan önce bir şeyler söylemek istiyorum. Söylüyorum işte. Zırla, tırla, incik, boncuk. Teşekkür ederim." Yerine oturdu yine. Herkes çığlıklar atarak alkışladı. Harry gülsün mü, gülmesin mi bilemiyordu. Çekinerek Percy'ye "Azıcık deli midir?" diye sordu. Percy "Ne delisi?" dedi. "Dahidir o. Dünyanın en iyi büyücüsü. Ama orası öyle hafifçe kafadan çatlaktır. Patates ister misin Harry?" Harry'nin ağzı bir karış açıldı. Önlerindeki tabaklar yiyeceklerle doluydu şimdi. Sofrada yemek isteyeceği hiç bu kadar çok şey görmemişti o güne kadar. Kızarmış et, kızarmış piliç, pirzola, sosis, sucuk, biftek, haşlanmış patates, kızarmış patates, cips, mayonez, bezelye, havuç, salça, ketçap, bir de her nedense nane şekeri. Dursley'ler Harry'i aç bırakmazlardı doğrusu ama Harry de hiçbir zaman canı istediği kadar yemek yiyemezdi. Neye uzansa Dudley kapardı hemen, kusacak kadar çok yemiş olsa bile. Harry nane şekeri dışında her şeyden biraz biraz aldı, başladı yemeğe. Hepsi çok lezzetliydi. Harry'nin bifteğini kesmesine bakan yakalıklı hayalet, "Pek de güzel görünüyor," dedi üzüntüyle. "Yoksa sen..." "Aşağı yukarı 400 yıldır ağzıma lokma koymadım," dedi hayalet. "Bir şey yemem gerekmiyor tabii ama insan özlüyor. Kendimi tanıtmadım değil mi? Sir Nicholas de Mimsey Porpington hizmetinizdedir. Gryffindor Kulesi'nin yerleşik hayaleti." "Ron, kim olduğunu biliyorum," dedi ansızın. "Kardeşlerim anlatmışlardı. Sen neredeyse kafasız Nick'sin." Hayalet, "Bana Sir Nicholas de Mimsey denmesini daha çok hoşuma gider," diye söze başladı. Ama kırçıl saçlı Seamus Finnegan atıldı. "Neredeyse kafasız mı? İnsan nasıl neredeyse kafasız olur?" Sir Nicholas'ın bütün keyfi kaçmıştı. Bu küçük sohbet istediği gibi yürümüyordu anlaşılan. "Böyle olur," dedi tedirginlikle. Sol kulağını tutup çekti. Kafası yana düşüp sanki menteşeyle tutturulmuş gibi boynundan sallanmaya başladı. Anlaşılan biri kafasını uçurmaya kalkmıştı onun ama kökünden kesememişti. Neredeyse kafasız Nick, çocukların şaşkın bakışlarından hoşlanmışa benziyordu. Kafasını yerine taktı yine, öksürdü. Sonra, "Demek sizler de Gryffindor'lu oldunuz," dedi. "Bu yıl şampiyon olmamızı sağlarsınız belki." Şampiyon olmayalı hiç bu kadar uzun zaman geçmemişti. Slytherin kupayı 6 yıl üst üste kazandı. Kanlı Baron'un yanına varılmıyor. Slytherin'in hayaletidir o. Slytherin masasına baktı Harry. Orada korkunç bir hayaletin oturduğunu gördü. Gözleri bomboş bakıyordu hayaletin. Çökük bir yüzü, gümüş rengi kan lekeleriyle dolu bir cübbesi vardı. Malfoy'un sağına oturmuştu. Harry, Malfoy'un bundan hoşnut olmadığını görünce keyiflendi. Büyük bir ilgiyle, "O kan lekeleri neden olmuş?" diye sordu Seamus. Neredeyse kafasız Nick, tatlı bir sesle, "Hiç sormadım," dedi. Herkes yiyebildiği kadar yiyince yemekler uçup gitti sanki. Tabaklar yine eskisi gibi pırıl pırıl oldu. Bir an sonra da tatlılar belirdi. İnsanın aklına gelebilecek her çeşit dondurma, elmalı pasta, meyveli pasta, çikolatalı pasta, marmelatlı çörek, kek, çilek, jöle, sütlaç. Harry meyveli pastasını atıştırırken söz döndü dolaştı ailelerine geldi. "Ben yarı yarıyayım," dedi Seamus. Babam bir muggle. Annem büyücü olduğunu evleninceye kadar söylememiş ona. Babam bunu öğrenince şok geçirmiş. Güldüler. Ya sen Neville? Dedi Ron. Beni büyükannem büyüttü. Kendisi cadıdır, dedi Neville. Ama ailem uzun süre muggle olduğumu sandı. Büyük amcam Malcı'yı boyuna beni hazırlıksız yakalayıp içimdeki büyüyü ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Bir keresinde Blackpool rıhtımının ucundan itmişti beni. Az kalsın boğuluyordum. Ama 8 yaşıma kadar bir şey olmadı. Büyük amcam Malcı çaya gelmişti bize. Beni üst kat penceresinden sallandırdı. Ayak bileklerimden bağlayarak büyük teyzem önü pasta verince de ipi bırakıverdi. Yere düşünce zıpladım durdum. Top gibi zıplayarak bahçeyi geçtim, yola çıktım. Hepsinin hoşuna gitti bu. Büyükannem sevinçten ağlamaya başladı. Hele ben buraya çağrılınca yüzlerini görecektiniz. Belki yeteri kadar büyü gücüm yoktur diye korkuyorlardı. Büyükamcam Algy öyle sevindi ki kurbağamı o satın aldı. Harry'nin öteki yanında Percy Weasley ile Hermione derslerden söz ediyorlardı. Keşke derslere hemen başlasalar. Öğrenecek o kadar şey var ki. Biçim değiştirme özellikle ilgimi çekiyor. Bilirsin tabii. Bir şeyi başka bir şeye çevirme. Herhalde çok güç bir şey bu. Küçük şeylerle başlarsın. Kibritleri nanelere çevirmekle filan. Harry'nin içi ısınmış, uykusu gelmişti. Yüce masaya baktı yine. Hagrid kupayı başına dikiyordu. Profesör McGonagall, Profesör Dumbledore'a bir şeyler anlatıyordu. Profesör Quirrell o gülünç sarığıyla, yağlı siyah saçlı, kemer burunlu, soluk tenli bir öğretmenle konuşuyordu. Olanlar birdenbire oldu. Kemer burunlu öğretmen, Quirrell'ın sarığının altından Harry'nin gözlerine dikti gözlerini. Harry'nin alnındaki ize keskin, sıcak bir sancı saplandı. Ah! Harry başına götürdü elini. Ne oldu? Diye sordu Percy. Yok bir şey. Sancı geldiği gibi bir anda yok oldu. Ama Harry o bakışın yarattığı duyguyu silkip atamadı. Öğretmenin kendisinden hiç mi hiç hoşlanmadığı duygusuna kapılmıştı. Percy'ye, Profesör Quirrell'la konuşan o öğretmen kim? Diye sordu. Bakıyorum Quirrell'ı tanımışsın bile. Tedirginliği boşuna değil. Profesör Snape'le konuşuyor çünkü. İksirleri öğretir ama gönülsüzce yapar bu işi. Gözü Quirrell'ın işinde. Bunu bilmeyen yok. Karanlık sanatlar konusunda çok bilgilidir Snape. Harry Snape'e baktı bir süre. Ama Snape ona bir daha bakmadı. Sonunda tatlılar da yok oldu. Profesör Dumbledore ayağa kalktı yine. Salon sessizliğe gömüldü. Hepimiz yedik içtik. Sadece birkaç kelime daha. Ders yılının başlaması dolayısıyla bazı söyleyeceklerim var. Birinci sınıf öğrencileri okul alanındaki ormanın bütün öğrencilere yasak olduğunu unutmasınlar. Öteki öğrencilerimizden bazılarına da bunu hatırlatmakta yarar görüyorum.
Dumbledore'un ışıl ışıl gözleri Weasley ikizlerinin oturduğu yöne çevrildi.
Hademimiz Mr. Filch de ders aralarında koridorlarda büyü yapmanın yasak olduğunu sizlere hatırlatmamı istedi. Quidditch seçmeleri ders yılının ikinci haftasında yapılacaktır. Kendi binalarının takımlarında yer almak isteyenlerin Madame Hooch'a başvurmaları gerekmektedir. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Sağdaki üçüncü kat koridoru çok büyük acılar çekerek ölmek istemeyen herkese kapalıdır.
Harry güldü. Gülen bir avuç öğrenciden biriydi sadece. Percy'ye şaka ediyor değil mi? Diye fısıldadı. Kaşlarını çatarak hiç de şakaya benzemiyor dedi Percy. Garip doğrusu. Çünkü bir yere gitmemizi yasaklayınca nedenini de söyler genellikle. Orman tehlikeli hayvanlarla dolu. Herkes bilir bunu. Hiç olmazsa bize, sınıf başkanlarına söyleseydi.
Şimdi yataklarımıza gitmeden okul şarkısını söyleyelim.
Diye bağırdı Dumbledore. Harry öteki öğretmenlerin dudaklarına yerleşmiş gülümsemelerin hiç değişmediğini fark etti. Dumbledore sanki ucundaki bir sineği kovuyormuş gibi asasını hafifçe salladı. Altın sarısı uzun bir kurdele fırladı asadan. Kurdele masaların üstünde yükseldi. Yılan gibi kıvrılarak sözcüklere dönüştü.
Herkes en sevdiği havayı seçsin, dedi Dumbledore. Hadi, başlıyoruz.
Bütün okul haykırmaya başladı. Hogwarts, Hogwarts, geldik sana.
Bizi de al kollarına. Kafamızın içi bomboş. Söyle, bunun neresi hoş?
Saçlı olsun, saçsız olsun. Başlarımız bilgi dolsun. İlginç şeyler öğrenelim. Gelişelim milim milim. Yılmadan hep çalışırız. Büyülere alışırız. Kırılmasın hiç umutlar. Gün doğmadan neler doğar. Şarkıyı herkes değişik zamanlarda bitirdi. Weasley ikizleri ise şarkıyı bir cenaze marşı havasında uzattıkça uzatıyordu. Dumbledore son birkaç dizenin söylenişini asasıyla yönetti. Şarkı bitince de en çok alkışlayanlardan biri o oldu. Gözlerini silerek, "Ah müzik," dedi. "Burada yaptıklarımızın ötesinde bir büyü. Hadi artık, yatma vakti. Doğru yataklarınıza." Birinci sınıf Gryffindor öğrencileri uğultulu kalabalık arasından geçerek Percy'yi izlediler. Büyük salondan çıkıp mermer merdivene yöneldiler. Harry'nin bacakları yorgunluktan, tıka basa yemekten kurşun gibi olmuştu yine. Öylesine uykusu gelmişti ki koridorlardan geçerken iki yana sıralanmış tablolardaki yüzlerin kendilerini göstererek fısıldaştıklarını bile fark etmedi. Percy'yi izlerken kayan panolar, sarkan halılar arasındaki gizli kapılardan geçtiklerini de fark etmedi. Esniyerek, ayaklarını sürüyerek başka merdivenlerden çıktılar. Harry daha ne kadar gideceklerini düşünüyordu ki ansızın durdular. Tam önlerinde havada bir yığın baston uçuşuyordu. Percy onlara doğru bir adım atınca bastonlar kendilerini Percy'ye fırlatmaya başladılar. Percy, "Peeves," diye fısıldadı birinci sınıf öğrencilerine. "Bir hortlak." Sesini yükseltti. "Peeves, göster kendini." Şişmiş bir balondan çıkan havayı andıran kaba, yüksek bir ses yanıt verdi. "Kanlı barona mı gideyim istiyorsun?" Pıt diye bir ses duyuldu. Kapkara, fıldır fıldır gözlü, koca ağızlı bir adam belirdi. Bastonlara yapışmış, havada bağdaş kurarak oturuyordu. Alayla kıkırdayarak, "Oo!" dedi. "Bastı bacak yeniler, amma eğlenceli." Ansızın onlara doğru süzüldü hızla. Hepsi eğildiler. Percy, "Çekil git Peeves, yoksa barona söylerim, şaka etmiyorum," diye haykırdı. Peeves dilini çıkardı. Sonra bastonlarını Neville'ın kafasına düşürerek ortadan yok oldu. Zırh zıngırtıları arasında hızla uzaklaştığını anladılar. Yine yola koyulduklarında, "Peeves'e dikkat edin," dedi Percy. "Ona söz geçiren tek kişi kanlı barondur. Bize, sınıf başkanlarına bile kulak asmaz. İşte geldik." Koridorun sonunda pembe, ipek elbiseli çok şişman bir kadının portresi asılıydı. "Parola," dedi. "Caput Draconis," dedi Percy. Portre öne doğru açıldı. Arkasında duvarda yuvarlak bir delik belirdi. Sırayla geçtiler. Neville azıcık el vermek gerekti. Kendilerini Gryffindor salonunda yumuşacık koltuklarla dolu sevimli yuvarlak bir odada buldular. Percy kızları yatakhanelerinin kapısına götürdü. Oğlanları da bir başka kapıdan geçirdi. Sonunda kıvrılarak döne döne çıkan bir merdivenin tepesinde, besbelli kulelerden birindeydiler şimdi, yataklarını buldular. Dört yanına koyu kırmızı kadifeden perdeler asılı beş karyola. Eşyaları getirilmişti bile. Konuşamayacak kadar yorgundular. Hemen pijamalarını giyip yataklarına yattılar. Ron perdeler arasından, "Yemek harikaydı, değil mi?" diye fısıldadı Harry'e. "Yapma Scabbers. Çarşafı kemiriyor." Harry meyveli pasta yiyip yemediğini soracaktır ona ama uykudan gözleri kapanıverdi. Belki de yemeği fazla kaçırmıştı Harry. Çok garip bir düş gördü. Profesör Quirrell'ın sarığı vardı kafasında. Sarık konuşup duruyordu. Hemen Slytherin'e geçmesi gerektiğini söylüyordu. Alın yazısı öyleydi çünkü. Harry Slytherin'e gitmek istemediğini söyledi sarığa. Sarık ağırlaştıkça ağırlaştı. Onu çekip çıkarmak istedi Harry. Ama sarık gittikçe daralıp kafasını sıkıyor, canını yakıyordu. Sarık'la boğuşurken Malfoy da karşıdan gülerek onlara bakıyordu. Derken kemer burunlu öğretmen Snape oluverdi Malfoy. Alaycı soğuk kahkahaları daha da yükseldi. Yemyeşil bir ışık patladı. Harry kanter içinde titreyerek uyandı. Yatağında dönüp uykuya daldı yine. Ertesi gün uyandığında düşü hiç mi hiç hatırlamıyordu.